Öf, tamam tamam patlamaya geldim ya. Uzun zaman oldu değil mi? Özlediniz mi beni? Eminim özlemişsinizdir. Çünkü sürekli yeni sezon ne zaman, ne zaman bölüm gelecek diye sürekli beni darlıyordunuz. Ya insan bir düşünür, bu Kafelaks neden acaba podcast'in başına geçmiyor? Çok mu yoruldu? Kafası mı yorgun? En son bölümümü dinleyenler, ara vermek isimli bölümümü dinleyenler biraz kırgın olduğumu hatırlarlar. Bu kadar uzun süre ara verdiysem demek ki kırgınlığım geçmemiştir demektir, değil mi yani? Hiç sormuyorsunuz buna, hiç destek olmuyorsunuz. Ne zaman gelecek? Yeni bölüm ne zaman gelecek? Ay çok bencilsiniz. Neyse tamam. Yani atlattık bunları. bir de evlilik arifesinde bir insan olduğum için ve bazı olaylar peşinde koşturuverdiğim için yoğunluktan podcast başına oturamamıştım. Ama sizleri özledim. Sizlere iyi gelmeyi özledim. Bu yüzden de artık dedim yeter. Yeni sezona başlayalım. Zaten kış geldi, yapacak bir şey yok. Sırf bu yüzden. Şimdi yeni sezonla birlikte beni tanımaya başlayacaklar varsa önce bu sezona kendimi tanıtarak başlamak istiyorum. Sonra sen ne yapıyorsun ki? Nelerle ilgileniyorsun ki de bunları konuşuyorsun diyenler oluyor. Şimdi nelerle ilgilendiğimi hazırsanız anlatmaya başlıyorum. Beni iyi tanıyın. Sonra da işte Instagram'da hangi mesleği yapıyorsun falan filan diye sormayın abicim. Sormayın. Bilenler de, benim hakkımda bilgi sahibi olanlar da benim hakkımda bildiklerini pekiştirirler. Hem güncellemeler geldi. Yeni güncellemeleri de yüklemiş oluruz. Şöyle ki canım dinleyicilerim, elektrik mühendisi olarak çalışıyorum ben. 9 senedir Yıldız Teknik Yıldız Teknik Üniversitesi mezunuyum, ancak sanmayın ki 9 sene boyunca sadece mühendis oldum. Dinlediğiniz üzere podcast yapıyorum. Yaklaşık 2 sene oldu değil mi? Evet, 2 senedir beraberiz. Bu noktaya gelmemde 5-6 senedir yaptığım seslendirme işimin de etkisi büyük. Seslendirmede para var mı diye soranlar olacaksa, bilinen ünlü biri değilseniz yok canlarım ciğerlerim. Bu konulara sonra geliriz. Sonracıma. İş hayatı vesilesiyle edindiğim yaşam koçluğu ve NLP uygulayıcılığı da meziyetlerim arasında. Evet, koçluk görüşmeleri yapıyorum. Ama çok görüşme kabul etmediğim için bunu çok dile getirmiyorum. Daha çok kendimi geliştirmek için kullandım sanırım ve bu podcast'in oluşmasının, altyapısının oluşmasında da bu koçluk eğitimimin çok büyük etkisi oldu. Bunun da altını çizeceğim. Podcast'leri dinledikçe fark edeceksiniz ki olaylara bakış açım ve hayatı farklı bir şekilde yaşama tarzımda bu koçluk eğitimlerinin aşırı faydası oldu. Bazı bilgi eksikliği olan insanların saçma bir manipülasyonla insanları yönlendirdiği, yaşam koçu da neymiş, onun yerine psikoloğa git denilecek bir şey değil bu. Yani ikisi arasında tercih yapamazsınız, tercih yapılacak şeyler değil bunlar çünkü. Koçluk uygulamalarının terapilerle ilgisi yok. Koçluğu ilişkilerinizde de kullanabilirsiniz, iş hayatınızda da kullanabilirsiniz, sosyal hayatınızda da kullanabilirsiniz, sadece bireysel etkinliklerinizde de kullanabilirsiniz. Psikolojik rahatsızlığı olan insan psikoloğa gider, yaşam koçunda değil. Beni dinleyicim olacaksanız lütfen doğru bilgilerle ilerleyelim. Koçluk ve NLP uygulamalarıyla ilgili bilgi almak isteyenler olursa, aynı kadar hızlı konuştum. Mail atabilirler, oradan şey yaparız. Şimdi sıra geldi yeni güncellemeyi söylemeye. Zaten beni önceden dinleyenler bu durumları biliyorlardı. Öncelikle sessiz sedasız yoga eğitmenlik sertifikamı aldığımı söylemeliyim. Şak şak şak alkışlar bana falan filan. Yani şimdi yoga ile çok uzun zamandır ilgiliyim. Hatta çoğu podcastimde de sizlere öneriyorum. Ama eğitmenlik biraz daha farklı bir şey. Bazı noktalarda eksik kaldığınız yeni bilgileri görmek, eğitmenlik sertifikası almak hangi konu olursa olsun sizi geliştiren bir şey. Gerçekten onun eğitmenliğini yapmayacak olsanız bile. Eğer kendinize yatırım yapmak istiyorsanız mutlaka güvendiğiniz, iyi araştırdığınız bir yerden ilgilendiğiniz herhangi bir konuyla ilgili eğitmenlik sertifikası almanızı öneririm. Ve şimdi asıl bomba. Artık pole, yani direk dansı ve aerial hoop dans ve fitness eğitmeniyim. İşte bunu gururla söylüyorum çünkü bu gerçekten çok yapmak istediğim bir şeydi. Ay ya aman. Ya başka meziyetlerim de varsa neyse onlar artık Instagram'dan falan bakarsınız. O kadarına da girmeyelim. Yeter ki kendime övdüm. Peki şimdi burada ne yapıyoruz yani, bu kadar farklı şeyle ilgilenen bir insan? bunca şeyi aynı anda nasıl yapıyor? Aynı anda yapmıyorum canım. Yani gündüzleri mühendislik yapıyorum. Akşamları kalan vakitlerde de diğer uğraşlarım. Doğru bir zaman planlamasıyla inanın her şeye yetişiyorsunuz. Tabii sizi sömüren bir iş yerinde değilseniz. Eviniz iş yerinize 1,5 saat uzaklıkta değilse falan filan. Farklı etkenler elbette var. Hayatımı isteklerime vakit ayırabileceğim şekle getirebilmek için çok uğraştım. Hiç kolay olmadı. Hala da tam istediğim düzende değil ama yaşam bir yolculuk ve ben bu yolda kendimce ilerliyorum. Bazen mesela mesaj atanlar oluyor. Çok özeniyorum seni görünce kendi hayatımdan soğuyorum falan filan diye. Bu mesajları biraz kızdığımı söyleyeceğim. Çünkü ben bu noktaya gelebilmek için çok uğraştım arkadaşlar. 9 sene diyorum. 9 sene ben mühendis olarak çalıştım. Çalışmaya da devam ediyorum. Bir yandan da sevdiğim şeyleri yapabilmek için hayatımı ona göre düzenliyorum. Bu emek isteyen bir şey. Bir anda böyle şıp diye olmasını bekleyemezsiniz hayatınızda bazı şeylerin. Uğraşmanız lazım, çabalamanız lazım. Armut piş ağzıma düş olmadı yani uğraştıklarım şeyler. Bu yolda çok isteyip de başaramadığımda bir sürü şey oldu, hayal bile edemezsiniz yani. Onları da bir ara konuşuruz. Şimdi Cafe Lux yani ben hakkında bildiklerimizi tekrardan gözden geçirdiysek, güncellemelerimizi de yüklediysek podcast'imize gelelim. Nedir bu durum sende kalmış? Erotik bir içerik bekleyenler avuçlarını yalıyorlar. Donum sende kalmış, kendi kendine bir konsept belirledi aslında. Dur bir dakika, klasik bizim söylememizi yapalım. Seksi tonla söylüyoruz ya böyle. Donum sende kalmış. Papam. İlk 3 bölümümde podcast yapmaya başladığımda bu isim aklımda bile değildi. Öncelikle bir kadın olarak bu Orta Doğu kafasının, Orta Doğu kafasının yoğunlukta olduğu bir ülkede yetişmenin zorluklarını çok yaşadım. Ve bunları konuşmak istedim. Çünkü rahatça konuşabiliyordum ve insanların hayatına dokunabilmek istedim. Yalnız değilsiniz diyebilmek istedim. Kafa sadece cinselliğe gidenler oluyor da canlarım, duygularımız hakkında konuşmak da çok zor. Her türlü ilişkimizde sorunlar hep iletişim eksikliğimizden kaynaklanıyor. Cinsel tabularımızın yanı sıra ilişkilerimizde de bize öğretilenleri sorgulayabileceğimiz bir konsept çıktı ortaya işte zamanla. Ha bu arada gündemde olan olaylara da değinmeden geçemiyorum podcast'imin başlarında. Şey gibi, şimdi aramızda mesela cinsel hayatı aktifleşmemiş kişiler de vardır ama siz biraz gerçeklerle yüzleştireceğim, daha iyi anlayacaksınız. Gün ortasında müthiş güzel bir seks yaşadınız mesela, tamam mı? Ve bittikten 5 dakika sonra Twitter'da yine benzer azam geldi haberini gördünüz ve partnerinizle bunu konuşmaya başlıyorsunuz. Yani olay cinsellikten bir anda siyasete geliyor, ülke gündemine geliyor, tamam mı? İşte bu gerçek hayat. Tabii her sevişme bu şekilde olmuyor ama her sevişme de okşaşmalarla başlamıyor ya da sonrasında sarılmalarla devam etmiyor. Özellikle de yaş ilerledikçe biraz daha kısa tutuyorsunuz bunları. Aslında uzun tutmak sanırım gerekiyor ama bazen unutuyoruz. Neyse. Ha işte yani o gerçeklikte bir podcast bu. Donum sende kalmış ismi de tam olarak şuradan geliyor zaten. Hiçbir insan donunu bilmeden, farkında olmadan birinde bırakmaz. Filmlerde görüyoruz ama yok yani, olmuyor böyle bir şey. Hiçbir cinsiyetteki insan donunu giymeyi unutup çıkmıyor seviştiği kişinin yanından. Bunun için ya basılmış olmanız lazım ya da işte çok aşırı dalgın olmanız lazım. Çok zor yani, bu aşırı aşırı istisna bir durum. Donum sende kalmış ya diye birini aramak da işte seni aramak için bahanem yok ya. O kadar dardayım yani. O kadar kötü bir durumdayım ki donumu bıraktım sende daha sonra bahane olarak kullanabilmek için. İlişkilerdeki iletişimsizliğimize, ay seviştik acaba sonra beni aramayacak mı korkularına bir gönderme bu. Don mu falan kimse de unutmadım yani. Biraz uzun konuştum ama lazımdı. Siz de beni tavsiye edeceğiniz zaman etrafınızdakileri bu bölümün ilk 5 dakikasına yönlendirebilirsiniz onları. Daha değinilecek çok nokta var da artık onu da dinleyerek öğrensinler. Yeter değil mi bu kadar açıklamam? Böyle hiç dinlemeden bile yorum yapanlar oluyor tabii bazen. Onlara dirseğimle ağızlarının ortasına böyle... Kendi kendime burada kaza geldim. Neyse, bunları hayallerimle kuruyorum sadece. Dirseğimle olan mevzuları. Gerçeğe taşımak yok şiddet içeriklerini. Oscar Wilde'ın da dediği gibi en büyük günahlarımı ben kendi zihnimde işliyorum. Onda bile sonuca vardırmıyorum. Kendime böyle bir geliyorum silkelenip. Sinirli olmak, kızma raddesinin artık sonuna gelmek gerçekten çok zor bir şey. Ellerin falan karıncalanıyor böyle. o karşında uyuzluk yapan, akıl kıtı gibi tavırlar sergileyen ama oy kullanma ehliyeti olan insanların neyse, devamını getirmiyorum. Ben biraz PMS'deyim galiba. Ondan da biraz böyle hırçınım sanırım. Neyse, sizle konuşuyorum ya, bölüm sonuna iyice rahatlamış olurum. İyi geliyor çünkü bana sizle konuşmak. Güncellemeler dedik. Bir güncelleme daha var ama bunu tabii ki beni ben yapan özellikler arasında saymadım. Hayatımda olan bir gelişme var diyeyim. Beni ben yapan özelliklerden biri evli bir kadın olacak olmam değil çünkü. Evlilik sadece bir durum değişikliği. Evet işte bu güncellememiz, gelişmemiz evleniyor olmam. 12 Kasım'da evleniyorum. Bilmeyenler bilsin. Öyle. Değişik bir duygu evlenecek olmak, evli olmak. Sevgilimle 2 senedir aynı evde yaşıyorum ben zaten. Ailelerimizle de hep iç içeyiz. Yani akrabalarımızla da iç içeyiz. Bu yüzden bir şey değişmeyecek diye düşünüyordum. Ama nikah tarihini aldığımız anda o nikah memurluğundan çıktığımızda ikimiz de bir garip hissettik kendimizi tarihi aldığımızda. Böyle bir duygusallaştık, bir garip olduk. Ay niye böyle olduk ki biz ya? Aa falan dedik birbirimize dönüp. Ağlayasımız geldi. Bunun sebebi asırlardır süre gelen evlilik konseptiyle içselleştirdiklerimiz olabilir. Duyduklarımız, atalarımızdan gelen bilgiler, mahalle baskıları zaman zaman, manipülasyonlar. Evliliğin tavsiye edecek bir şey olduğunu düşünmüyorum. Tavsiye edilmeyecek bir şey de değil ama. Hayat şartlarına göre yapmayı tercih ettiğim bir şey bu. Bizim evliliği düşünmemizin sebebi daha çok hukuksal anlamda. Evlenince çünkü yasal olarak çok daha farklı hakların oluyor. Daha iyi demeyeceğim ama durumuna göre kullanman gereken hakların diyebilirim. Şöyle uç bir örnek vermek istiyorum. Mesela diyelim ki Allah korusun ben komaya girdim, komadayım. Ve diyelim ki içeri sadece birinci derece yakınlarım girebiliyor. Ben sevgilimle 10 senedir aynı evde yaşıyor olsam da hukuksal olarak birinci dereceden yakınım olmadığı için ve bunu kanıtlayamadığı için doktor onu içeri almayacak. Yani doktora gidip doktorcuğum lütfen izin verin içeri girmeme. Biz birbirimizin ağzını osuruyoruz. Bundan daha yakını mı olur? Dese de alır mı o doktor onu içeri? Ya da bilgi verir mi? Vermez. Bazı noktalarda evlilik bir gereklilik. Biz de gerekli olduğu için evleniyoruz. Bu gereklilik durumunu sağlayan durumlar kişiden kişiye göre değişir tabii. Mesela birisi evlenmeden sevişemeyiz diyordur. Al sana gereklilik. Yurt dışı vatandaşlığı istiyordur. Al sana gereklilik. Yani gerçi bu biraz illegal bir evlilik oluyor sanırım ama çok o toplara girmeyelim. Neyse. Yaşım 33 olduğu için benden önce evlenen sevgililerim elbette oldu ve o zamanlar evlilikle ilgili kafamda farklı bağlantılar olduğu için de farklı şeyler hissettiğim oldu. Hadi gelin şimdi yeni sezonun ilk bölümüne girişimizi yapalım. Evlenen eski aşklar. Nikah masasına oturdun işte. Diyorum. Ya herkes patır patır boşanıyorken eski sevgilinin evlenmesi çok da mühim bir mesele değil bence. Aman 3 sene sonra boşanırlar deyip beklenebilir. Ay ne fena ya. Ama sizde olmuyor mu o his ya? Aklınızdaki kişi mesela ilişki yapıyor. Biliyorsunuz onlar ayrılacak yani. En fazla 1,5 sene sonra olmaz onların birlikteliğinden hayır çıkmaz. Biliyorsunuz bunu hissediyorsunuz. Ama sonra size de yar olmuyor. Böyle durumlarda ben geleceği kontrol edebiliyormuşum gibi böyle bir tatmin duygusu yaşıyorum. Bir de o kişiyle olamayacağını biliyordum. Egosu sarıyor içimi. Böyle bir mutlu oluyorum ya, tatmin oluyorum. Ama böyle mutlu mutluluk değil, güçlü bir mutluluk böyle falan tarzında. Neyse, dur. Gelelim eski aşklarımdan evlenenlere. Sanırım 3-5 tane olmuştur yani. Olmuştur bayağı, beşi de geçmiş olabilir. Ama beni etkileyen sadece 2 tanesi oldu. İkisinde de farklı durumlarda bir etkileşim oldu. Bir tanesinden bahsedeceğim şimdi size. Bu bir tanesi ilk aşkım diyebileceğim kişiydi. Evlenmeden önce yazmıştı bana. Ben de tam o sıralar bu yaşam koçluğu eğitimlerine yeni başlamışım. Bir takım farkındalıklar yaşıyorum. Sakinim, hislerimi daha kolay ifade edebiliyorum. Neyse, bu Dunkov evliliğini gözüme batırmak için mi yazdı, evlenmeden son bir kez vicdan azabı çekmeden bir oynaşma için mi yazdı, artık orasını bilemiyorum. Evlenince çünkü aldatma mevzusunda daha fazla vicdan azabı çekersin gibi geliyor bana. Neyse, neyse. Ben de mutluluklar diledim tabii. Başka ne diyeceğim? Bunu bana söylemene gerek yoktu gibilerinden bir konuştum ama sakince. Tam ne dediğimi hatırlamıyorum ama şöyle bir yanıt vermişti bana. Sanki şu an ermiş aksakallı bir dedeyle konuşuyorum. Nasıl sakin cevaplar böyle, nasıl bilgece cevaplar verdiysem. Onun başka birisiyle evleniyor olmasından etkilenmemiştim. Etkilenebilirdim. Böyle bir durum olsaydı ve ikimizin de duygusal anlamda hala bitmemiş bir şeyleri olsaydı, bu yaşanan sağlıksız bir durum olurdu. Ya onun evlenmesi de sağlıksız olurdu bence. Dur bir dakika, tamam, her durumu yavaş yavaş değerlendireceğiz. Önce benim yaşadığımı bir değerlendirelim. Hangi ruh halindeydim? O kişinin benden başka biriyle evleniyor olması canımı sıkmamıştı. Evleniyor olması canımı sıkmıştı. Çünkü o sıralarda ilişkiler konusunda çok yıpranmıştım. Seviyordum ama karşılığını alamıyordum. Ya da bir ilişki içerisinde birisine güvenerek yer alamıyordum, bulunamıyordum. O güveni bulamıyordum. Evlilik de benim için mutlulukla eşdeğerdi o sıralarda. Kıskanmıştım ya. O mutlu olacağından emin olduğu birisini bulmuş. Hayatına devam edeceği birisini bulmuş. Ben niye bulamadım lan? Yalnız mı öleceğim? Ben mutluluğu hak etmiyor muyum yani? Ben de hak ediyorum mutlu olmayı diye düşünüyordum. Birkaç saat böyle sakin müzikler dinleyip, azıcık içlenip, duygularımı gözlemlemiştim o gece. Ve sonrasında da çok rahat bir şekilde uyumuştum. Ertesi sabah hiçbir şeyim kalmamıştı. Çünkü kendimi çözümleyebilmiştim. Vardığım sonuçlar da şunlardı. Ben evleneceğim zaman nispet olsun diye bile artık ilişiğim olmayan eski sevgilime haber vermem bir kere yani. Sağlıksız bir durum bence bu. Ve verdiği karardan minik de olsa emin olmadığını hissettirir bana bunu yapan kişi. Nispet için yazdıysa da, evlenmeden son bir oynaşma için yazdıysa da, vardığım sonuç, ben böyle bir insanla zaten hayatımı geçirmek istemezdim ki. Yani o yüzden bu kişinin benim dışımda başka birisiyle evlenmesine üzülmüyorum ben. Evet, üzüldüğüm şey bu değil. Sonrasında hoş karşılamadığım bir özelliğe sahip birisinin mutlu olmasının sinirimi bozduğunu fark ettim. O hayatını geçireceği insanı bulduğundan nasıl bu kadar kolay emin olabiliyordu? Sırf böyle eski sevgilisine yazdığı için bile hak etmiyordu bence mutlu olmayı. Mutluluğunu tescillemek için evlenirsin çünkü diye düşünüyordum. O nasıl hak etmediği halde evleniyordu diye düşünüyordum. Ben mi çok değersizdim? Neden benim hayatımda karşılıklı güven duyduğum birisi bile yok diye düşünüyordum. Ertesi gün arayacak mı acaba diye endişe duymadığım biri neden benim hayatımda yok diye düşünüyordum. Ben mutluluğu hak etmiyorum sanırım diye düşünüyordum. Ah, işte böyle düşünceler vızır vızır beynimde dolaşmaya başlamıştı bu haberi ilk aldığım anda. Bu düşüncelerin kafama üşüşmesi ve bunlara hızlıca yanıt bulmam çok uzun sürmedi. Eski sevgilimi bana yazdığı için terslemedim. Sen beni ne sanıyorsun tarzında şeyler de yazmadım. Bana ne yani? Onun ahlak anlayışı benimkinden farklıysa ne yapayım? Eşi düşünsün. Benim artık onunla bir sorunum yoktu. Onun evliliğiyle değil, onun mutluluğuyla değil. Benim sorunum kendimleydi. Mutluluğu hak etmediğini düşündüm dedim ya hani. Sonra dedim ben kimim lan? Yani ben kimim de birinin mutluluğu hak edip etmeyeceğine karar veriyorum. Bu benim kendi mutluluğumla, ben hayatta mutluluğu hak ediyor muyum, hak etmiyor muyum? Bununla nasıl karşılaştırabiliyorum bunu? Bu yüzden ona verdiğim cevaplarda çok sakince oldum. Mutluluklar dilendi ve perde kapandı. Sonra kendimle kaldım. Neye üzüldüm, bozuldum diye düşündüm. İrdeledim bunları. Hayatta her şeyin bir sebebi olduğunu düşünmüyorum ama hayatta her şeyin olacağına, varacağına inanıyorum. Yaşadıklarımızı yaşamamızın sebebi bunları hak etmemiz değil. Hayat bu yani. Başına bir şeyler geliyor. İyi kötü. Başına kötü geldiğini düşündüğüm şey iyi şeylere vesile olabiliyor. Başına iyi geldiğini düşündüğüm şey bombok şeylere vesile olabiliyor. Kontrol edemiyorsun yani. Sürekli bu şekilde ilerliyor bu. Yuvarlana yuvarlana, bata çıka. Neden olduğunu sorgularsan gaffayı yersin, gaffayı. Bulamazsın da neden olduğunu zaten. Ama artık hayatında neyin olmasını istemediğini biliyorsan ya da neyin olmasını istediğini biliyorsan ona göre hareket edebilirsin. Bu olaydan birkaç ay sonra zaten müstakbel eşim hayatıma girdi. Artık kendimi bir ilişkiye hazır hissettiğimde, tamam lan birini tanımak için uğraşacağım, birilerine gerçekten şans vereceğim, deneyeceğim, olmazsa da karaları bağlamayacağım dediğim anda hop bir de güzel bir ilişkiye başlamıştım. Eski aşklarınızdan birinin evliliği sizi etkiliyorsa bunun kaynağını bulmak bence çok önemli. Öncelikle evlilik nedir sorusunu cevaplamak lazım. Sizin için yani. Toplumun geneli için olan anlamdan bahsetmiyorum. Genel olarak hayatınıza baktığınızda sıyrılabildiğiniz her türlü inançtan, algıdan, manipülasyondan, öğretiden sıyrıldığınızda böyle dımdızlak ortada kalan gerçeklikle özde evlilik ne demek sizin için? Gerekli mi? Ne için gerekli? Gelinlik giymek için mi? Zeybek oynamak için mi? Mutluluğunuzu tescillemek için mi? Takılar için mi? Sevildiğinizden emin olmak için mi? Kendi kendinize kaldığınızda en saçma gelebilecek, belki de en bencil soruları sorabilirsiniz. Kendinizden utanmayın. Başkası bilmeyecek bunu. Başkaları bunu zaten bilmek zorunda değil. Evlilik istiyorum dediğinizde bunun gerçek cevabını sadece siz bilirsiniz, siz bilmelisiniz. Neden diye sorulursa sadece istiyor olmanız yeterli çünkü gerisi kimseyi ilgilendirmez. Aynı şey evlilik istememe durumu için de geçerli. Aynı temelde evlilik sebebine sahip olduğunuz partnerinizle çok güzel bir evlilik yaşayabilirsiniz. Çünkü ikinizin de evlilikten beklentisi aynı. Evliliği kötüleyenlerin evlenmeden önce bir evlilikten ne beklediklerini birbirlerine net bir şekilde söylemeyenler olduğunu düşünüyorum. Evliliği öcü olarak görmedim hiçbir zaman. Hatta evlenen arkadaşlarımdan benim evlendiğimi duyanlar olduğunda, evleneceğimi duyanlar olduğunda böyle hani şey var ya, vay be sen de artık bu kervana katılıyorsun, kolay gelsin kardeşim, Allah kolaylık versin falan tarzında şeyler oluyor da, ya ben zaten adamla 2 senedir aynı evde yaşıyorum. Evlilik olması benim hayatımda bir şey değiştirmeyecek. Evet tabii ki de bazı noktalarda farklılıklar yaşanacak ama ben korkmuyorum ki evlilikten, bu kararı vermişim, sen bana sadece hayırlı olsun diyebilirsin. Bunun dışındaki diğer söylenen şeyleri çok ayıp buluyorum açıkçası. Yani en azından kendi evliliğini hakaret olarak görüyorum bunu söyleyen insanları. Neyse. Gerekliyse evlilik olsun yani, ne var? Ama benim gerekliliğime uyması lazım işte. Ama millet ne der, gerekliliğinden bahsetmiyorum. Evlilik sizin için ne demek? Sorusunu net olarak cevapladığınızda eski aşkınızın evlenmesinde sizi üzen şeyin ne olduğunu ve hatta çözümlemesini de ucundan yakalıyorsunuz. Kabak gibi ortada oluyor durum. Mesela diyelim ki siz hayaller kurmuştunuz evlilikle ilgili. Hatta doğmamış çocuğunuza bile isim düşünmüştünüz. Sonra gitti, o başkasıyla evlendi. Kurduğunuz tüm hayaller zortingen. Hayal kırıklığı değişik bir üzüntü. Siz zaten ilişkiniz bittiğinde o hayalleri çoktan yıkmıştınız. Bu hayal kırıklığı hissini çok önceden yaşayıp üstesinden gelmiş olmamız gerekirdi aslında, değil mi? Ama yok, öyle olmuyor. Çünkü yine bir ihtimal var soyutlukta. O hayaller uçuşuyor. Ta ki somut olarak başka birinin o hayallerde sizin yerinize geçtiğini görene kadar. Sizin yerinizi aldığını görene kadar. Oyuncu değişikliği zıbam. Hayalleriniz çalınmış gibi hissediyorsunuz. Ama asıl gerçek olan şey şu, zamanında eski sevgilinizde hayal ettiklerinizi birebir yeni sevgilisiyle veya eşiyle gerçekleştiriyor olsa bile o artık sizin hayaliniz değil. Onlar kendileri için bir şey düşünmüşler, onu yaşıyorlar. Sizin hayalleriniz olduğu yerde duruyor, yani geçmişte duruyor. He belki sizin ortak düşündüğünüz şeylerden kopya çekmiş olabilirler ama bunu engelleyemezsiniz ki. Gidip patentini almanız lazım bunda hak iddia edebilmek için. Yani isterseniz bir deneyin. Deyin ki biz düğünümüzde alev gösterisi işte istemiştik. Başkası yapmasın, bunun patentini almak istiyorum. Deyin bakalım verecekler mi? Bana biraz vermezler gibi geliyor ama yani istiyorsanız bir deneyin. Bir üzüntü duyduğunuzda bunu somut olarak dile getirmek, yazıya dökmek çok zor gelecek. Bir üzüntü duyduğunuzda bunu somut olarak dile getirmek, yazıya dökmek çok zor gelecek. Yani biliyorum, karamsar düşünmek isteyeceksiniz, kafanızı yastığa gömüp ağlamak isteyeceksiniz saatlerce. Tamam da yani bu geçmeli. Gerçekten zamanınızı, neye üzüldüğünüzü bile bilmediğiniz bir şey için mi harcayacaksınız? Eski sevgilim evlendi. Tamam, buna üzülüyorsun da niye üzülüyorsun yani? Seni üzen gerçek şey ne burada? Ona göre teselli ederim, değil mi? Neye üzüldüğünü bil ki bunu çözebil. neye üzüldüğünü bulduğunda hop o üzüntü yok olmayacak. Hayır, öyle bir şey yok. Onu içselleştirmen için de zaman gerekecek. Kendini ikna etmen gerekecek bazı noktalarda. Bu kolay bir süreç değil. Sürekli sorgulaman lazım. Seni doğruya götürecek o düşünceyi bulabilmen lazım. Bu hiç kolay bir şey değil. Yani üzülmek istiyorsan merak etme, yine üzüleceksin. Neye üzüldüğünü bulup bu üzüntüne sebep olan şeyleri hayatla, hayatınla, koşullarınla, isteklerinle, gelecekte istediğin şeylerle karşılaştırdığında bu yıpratıcı durumdan kendini biraz daha tanınmış olarak çıkacaksın. Hayatta ne istediğini bildiğin konulardan biri daha cebinde duracak. Adımlarını da buna göre atacaksın. Şu an diyelim ki zamanında çok sevdiğim, belki de evlilik noktasına geldiğim ama son anda bozulan bir ilişkim oldu ve onun evlendiğini öğrendim. Garip hissederdim tabii ki ya, bu çok normal. Şey ama böyle, hey be, zaman ne hızlı geçmiş ya, neler yaşandı vallahi billahi, ooo bir garip oldum he, vay anasını der, böyle buruk bir gülümserim geçip giden zamanın gerçekliği karşısında. Bu kadar ama, yani daha ne olsun? Evlensem bile bunu hissedebilirim. Çünkü evlilik bir başarı değil. Aman ben evliyim zaten, ne üzüleceğim, bana ne, evlenirse evlensin denilecek bir şey de değil. Bir şeyler yaşamışım o insanda, bir şeyler paylaşmışım. İçiniz burulabilir, bunda anormal bir şey yok. Çünkü geçmişte o insanla mükemmel bir birliktelik kuracağınızı düşünmüştünüz. Çocuklarınızın olacağını falan düşünmüştünüz belki. Garip hissettiriyor bu insana. Üzüntü değil belki ama garip. Ama tabii eski sevgilim evlenmiş mi falan filan diyor, sürekli stalk yapacak bir durum da yok yani. Bu da normal değil, bunu da söyleyelim. Şimdi o zaman eski aşklarımızın evlenmesi bizim canımızı yakıyorsa önce ne yapıyoruz? Evlilik bence nedir sorusunu cevaplıyoruz. Bunu netleştirdikten sonra bu eski aşkımızın evlenmesinde bizim canımızı yakan esas nokta ne? Bunu sorguluyoruz. Diyelim ki onu ben adam ettim, sefasını başkası çekiyor şeklinde bir isyanınız var. Süper, hemen ele alalım. Şimdi bu deyişi baz alarak ilerliyorum. Adam yerine koymadığın biriyle bir ilişkiye başlamışsın zaten en başında, yani sen kaşınmamış mısın biraz? Sonra adam etmek için de fedakarlıklarda bulunmuşsun. Yani eğer bu kişi adam olmasaydı, kendini geliştirmeseydi sizin ilişkinizin sürecinde, onunla zaten birlikte olmazdın. İlişkiyi yürütmek için bir şeyler yaptın, karşındaki sana sanki hiç mi bir şey öğretmedi? Bana hiçbir şey öğretmedi diyorsan niye o kadar uzun süre ilişki yaşadın? Hiçbir şey öğretmeseydi de evlendikten sonra mı öğretecekti yani? Ne sanıyorsun sen evliliği? O imza ile birlikte yetenek ve kültür yüklemesi mi yapılıyor? Yo. Anlaştık değil mi bunlarla? Şimdi hayatına başka birisi girse, onunla güzel bir ilişki yaşamak için yine karşındakine katkı sağlayacak şeyler yapmayacak mısın? Yapacaksın. Ama önceki ilişkinden ders çıkarırsan önceliklerin farklı olacak. Mesela artık adam yerine koymadığın biriyle ilişkiye başlamayacaksın, değil mi? En başından önlemini alacaksın. Ben evleniyorum diye üzülecek eski bir sevgilim olmasını istemem. La şerefsiz, madem üzülecektin bunca zamandır seni üzen şeyi konuşmak için niye bekledin? Dangalak diye düşünürüm yani. Üzülmesin canım, niye üzülüyor? Yani konuşmaktan kasıt benim için yeni bir şans istenmesi falan değil bu arada. Gelse eski sevgililerimden biri evleniyor musun? 5. Mutluluklar 10. falan diye bir mesaj atsa, orada belli bir trip var ya, garip bir şey var yani. Ne yapabilirim? Teşekkür ederim en fazla. Cevapsız bırakmayı sevmem insanları çünkü. Zamanında çok değer verdiğim biri ise bu kişi ve bu konu hakkında üzüldüğünü, konuşmak istediğini de söylerse, üzülme sebebinin benle ilgili olmadığını ona fark ettirecek bir iletişim kurmak isterim. Benim evlenmem değil olay çünkü ya. Yani madem benim evlenmemden korkuyordun bunca zamandır, yazardın o zaman beni kazanmak için. Yazmadığına göre demek ki olay bambaşka. Bir silkelen kendine gel arkadaşım yani. Çat çat iki tane. Benim hayatımda olan bir gelişmenin başkasının üzüntü sebebi olmasını istemem. Oo, benden vazgeçememiş, ne kadar da vazgeçilmez bir insanım diye düşünmek bence gereksiz bir ego. Ama tabii insanın hoşuna gitmiyor ama gidiyor. Yani hiç yok mu bu ego? Var, var tabii ki. İnsana kendini bir bokmuş gibi hissettiriyor da aslında bu bir yanılgı. Artık hayatımda olmayan birinin vazgeçilmezi olmak bana bir şey katmıyor ki bana ne yani? Bana nelik bir durum? Ve şuna inanıyorum. Bazı insanlarla bazen kopmayan bir bağımız oluyor. Çözülmemiş olaylar, dilenmemiş özürler, söylenmemiş şeyler. Sizin için belki artık hiç önemli değil ama diğer tarafın hala bir noktada sizinle bağ olması hayatın bir yerinde sizin hayatınıza ben minik de olsa bir pranga takıyor. Ondan özgürleşmek gerekiyor. Bu özgürleşmeyi sağlamak için karşı tarafla her zaman iletişim kurmanıza gerek yok. Evet, bizim dilenmemiş bir özürümüz var. Gel karşıma alacağım seni, konuşacağım, özür dileyeceğim. Beni affedeceksin ya da ben seni affedeceğim. Böyle bir durum yok. Affetmek isimli podcastimde bununla ilgili biraz konuşmuştum. Dinleyebilirsiniz. Neyse, yani evleniyorum diye üzülecek eski sevgilim varsa da hey gide be diye bir iç çekip hayatına kaldığı yerden devam edecek şekilde ilerlemesini isterim. Bence olması gereken budur çünkü. Buruk hissetmek normal ama karaları bağlıyorsan aha da orada çözülecek bir şeyler var. Neydi, bir tane şarkı vardı? Herkes hastayım sanıyor ama yastayım, hiç kimse bilmiyor tarzında bir şeydi. O evlilikle mi ilgiliydi yoksa eski aşık olduğu kadın ölüyordu onunla mı ilgiliydi? Bilmiyorum ama her türlü garip. Neyse, evliliğiyle ilgili beni yaralayan biri daha oldu demiştim ama bunu ileride şerefsizlik isimli bir podcast bölümü yaparsam orada dile getirmeyi isterim. Benimle Eğlenir Misin isimli podcastimde de evlilik hakkında biraz konuşmuştuk. Orada anlattığım bir hikayeydi. Orada beni üzen şey o kişinin evliliği değildi. Bambaşka bir durum vardı. Neyse, dediğim gibi şerefsizlik konusu olur, korkaklık konusu olur. Böyle bir konu başlığında irdelemeyi daha uygun görüyorum. Şimdi sizden gelen yorumlara genel olarak baktığımda çoğu kişi için tabii ki de eski sevgilinin evlenmesi zor. Hele de hala bir şeyler hissediyorsan falan diyorlar da. Şimdi demek ki aşılması gereken bambaşka konular var burada. Konu evlilik değil yani. O kişinin hayatına bambaşka birisinin girmesi de sizi üzecek. Ama tabii zor. Zor, garip. Bunların neden olabileceği üzerine bence yeterince ayrıntılı bir şekilde konuştuk. Şimdi de sizden gelen sezli mesajlarla üstünden bir geçelim bakalım. Bu konumuzu yorumlayalım onlara da. Hoppey!
Selamlar. Öncelikle seni çok seviyorum. Benim bir eski sevgilim evlendi. Geçtiğimiz ayda evlendi. Ama çok bir şey hissetmedim ya böyle. Ne üzüntü ne başka bir şey, hiçbir şey olmadı. Çünkü onu unutmuştum. İlişkimiz olduğu dönemde seviyordum elbette ama ayrıldıktan sonra kısa bir süre içinde ben unuttum onu. Ama biri var. Başka bir eski sevgilim. Diğeri. Ondan önceki. O evlense mesela. Hala aldığı kolyeyi takıyorum mesela. Derinlerde bir yerde hislerim var mı yok mu bilmiyorum. Buna emin olamıyorum ama. Bilmiyorum, o evlense çok üzülürdüm. Bu arada onunla şu an farkladınız.
Sondaki ayrıntı beni benden aldı. Onunla şu an fuck buddy'yiz. Ya fuck buddy'nin evlenmesi de bence sıkıntı. Birisiyle fuck buddy'sin, şak evleniyor. Aa yani. O da hoş olmaz. Ki bu senin eskiden bir şeyler yaşadığın ve şu an aslında bazı hislerin bence olan birisi. Nasıl hislerin var bunu bilemem. Bunu sen artık irdeleyeceksin, ortaya çıkartacaksın. Aşk mı, değer vermek mi? Ne bileyim, belki sadece yalnız kalmak istemediğin için bu insana değer vermeye çalışıyorsun. Hayatında tutuyorsun. Eskiden güvenilir bir limanmış senin için. Belki şu an onu tekrar bulmak için çaba gösteriyorsun. Şöyle oluyor çünkü geçmişte bazı insanlar... Sonuçta bir şeyler yaşadık, biliyoruz, tamam mı? Yeni birisini tanımaya çalışmak zor gelebiliyor bize. Bu yüzden de çoğunlukla geçmişe dönebiliyoruz. Bazı insanlarda bu var. Sen neden bunu yapıyorsun? Bu insan neden hayatında? Mesela neden onun aldığı kolyeyi hala takıyorsun? Bunun senin için anlamı gerçekten ne? O hediye ettiği için mi takıyorsun? Yoksa senin için o geçtiğiniz zamandaki yaşadığınız şeyler güzel, bu yüzden mi takıyorsun? Kişilerden bağımsız olabilir bu arada. Hayatınızda belki size çok kazık atmış birisinin attığı bir hediyeyi takıyorsunuzdur. Çünkü o zamanlardaki masumluğunuzu seviyorsunuzdur. O zamanlardaki kafa yapınızı seviyorsunuzdur. Ya da geçmişi özlüyorsunuzdur. Böyle şeyler olabiliyor. Bunu gerçekten ne hissettiğinizi ben bilemem tabii ki de. Siz kendinizi sorgulayıp bulabileceksiniz. Ve Yani şu an mesela bir sevgilisi evlenmiş. Ona karşı hiçbir şey hissetmemiş. Çünkü ne? Kendisi de söyledi. Bitmiş, bitirmiş. Ayrıldıktan sonra da zaten üzülmemiş. Çünkü artık o anlamda, duygusal anlamda bir bağ kalmamış aralarında. Ama bir öncekiyle artık neler olduysa artık bilemiyorum. Canım tatlım, ciğerim, böbreğim. Bunu sen çözeceksin. Nasıl şeyler hissettiğini anca sen bilebilirsin. Ayrıca ben de seni seviyorum.
Merhaba Kafelaks. Bir uzak akrabamızla 3 senelik bir ilişkim olmuştu. Daha sonra ailem 3 senenin sonunda evlenip evlenmeyeceğimizi sormaya başladı. Ve akrabamız olduğu için bu laflar kulağına gitmiş olacak ki aniden beni aramamaya başladı. Ve birdenbire hiçbir açıklama yapmadan telefonlarıma çıkmadı ve benden ayrıldı. Sebebini ben daha sonra öğrendim bunun böyle olduğunu. Benden ayrıldıktan 1 ay sonra benden önceki sevgilisiyle evlendi. Yani 1 ay içinde nasıl gelişti bilemiyorum ama evlendi. Tabii bu olay bende çok büyük bir psikolojik buhran yarattı. Kendimi değersiz hissettim. Sanki herkes evlenmek zorundaymış gibi, sanki bu bir başarıymış gibi, sanki değerli olmanın yolu evlenebilir görülmekmiş gibi bir his yarattı bende. Ve kendi kendime dedim ki karşıma çıkan ilk kişiyle evleneceğim ve öyle de yaptım. Hatalı bir evlilik yaptım. Tekrardan bir boşanma yaşadım. Yani bu kişinin yaptığı hata beni hataya zorlamış oldu ve kendimi değersiz hissettirmiş oldu. Daha sonra tabii ki beni aradı. Sana karşı suçlu hissediyorum. Seni işte bir kez daha görebilirim. Hakkını helal et falan gibisinden saçma sapan konuşmalar. Tabii bunların hiçbir anlamı yok. Ben de kendisiyle görüşmedim ve ona karşı hiçbir şey hissetmediğim, nötr olduğumu, hakkımı falan da helal etmeyeceğimi söyledim. Yani demem o ki kafanıza takmayın. Değersiz değilsiniz. Bu durum sizi değersiz yapmaz.
Canım dinleyicim, teşekkür ederim bu deneyimini bizimle paylaştığın için, bu hayat tecrübeni bizimle paylaştığın için. Ben insanlardan tavsiye almayı sevmem. Çünkü tavsiyeler bence işe yaramaz. Ama sen bana ne yaşadığını anlatırsan, benim yaşadığım duruma benzer bir durumla ilgili olarak, sen bana bunu anlat, ben oradan çıkarabileceğim dersi çıkartayım. Mesela bu dinleyicimizin anlattığı şey onun deneyimlediği bir şey. Ve buradan çıkarabilecek mükemmel dersler var. O bir hata yapmış, bunun sonuçlarını yaşamış, kendini geliştirmiş, artık bu konuda bir farkındalığı var ve bu farkındalığa sahip olarak kendi deneyimini bizimle paylaşıyor. Yaşadığınız bir hüsran sonrasında direkt gidip kendinizi başkasının kollarına atmak isteyebilirsiniz. Şanslıysanız gerçekten sizi sevecek, yaralarınızı saracak birisi de çıkabilir karşınıza tabii ki de. Bunun mutlak bir doğrusu yok ama bence hazır olmanız gerekiyor. Özellikle de büyük bir karar vermeden önce, mesela evlilik bence büyük bir karar. Çünkü boşanmak isterseniz şak diye boşanamıyorsunuz. O anca ünlülerde oluyor. Nasıl oluyor onu da bilmiyorum ama yani normalde boşanma çok sancılı bir süreç. E bir de o kadar masraf yapıyorsun, düğününü yapıyorsun. Ya nikah için bile para veriyorsun, nikah için bile para veriyorsun. Kolay değil bunlar. O yüzden böyle masraflara girmeden kendinizde minimum yıpratacak şekilde o sırada mantığınızı devreye sokmanız gerekiyor. Burada mesela bu dinleyicimin evlenen eski sevgilisi artık nasıl bir kafa yapısındaydı, nasıl şeyler yaşandı bilmiyorum. Çünkü bir de aileler de girmiş ortaya. Nasıl korkular vardı, nasıl endişeler vardı? Bunlar hakkında tek bir yerden yorum yapmak doğru olmayacaktır. Ama yaşanan, gözle görülen bir durum var. Ve diyorsunuz ki ayıp olmuş yani. Ayıp etmiş. Neden ayıp olmuş? Bunlar konuşulup çözülebilir miymiş? O kısmı zaten geçmişte kaldığı için müdahale edemiyoruz. Ama şimdi baktığımızda dinleyicimin de dediği gibi evlilik bir başarı değil. Birisi sizinle evlenmedi diye siz başarısız ya da kötü ya da değersiz değilsiniz. Kötü bir olay yaşadığımızda, aldatıldığımızda ya da işte mesela senelerini verdiğim bir ilişkiyi bitirip o eski sevgilin bir ay sonra başkasıyla evlendiğinde kendini tabii ki de kötü hissedeceksin. Kötü hissetmen çok normal. E üzül bir zahmet yani. Emek vermişsin, ortada bir şey var, kandırılmışsın. Yani en azından böyle hissediyorsun diyelim. Ama bu seni değersiz biri yapmıyor o duruma göre en azından. Belki de değersiz birisin. Belki de bunu hak ettin. O ilişkide neler yaptığını hiçbirimiz gerçekten bilmiyoruz ki. Belki sen de gerçekten bilmiyorsun. Senin normalin Güzel bir ilişki yaşamaya henüz elverişli değil ve gelişmen gerekiyor belki bazı noktalarda. Bu yaşadığın olay sana bunları fark etmeni sağlayacak. Seni biraz daha olgunlaştıracak. Hani şimdi diyoruz hepimiz iyiyi hak ediyoruz vesaire, hepimiz değerliyiz, zart surt falan da ya bu her zaman böyle değil ya. Yani her zaman iyiyi hak etmiyoruz. Bizim yaptığımız bokluklar da oluyor. Bunların bir şekilde karşılığını illaki alacağız yani. Öyle evet, mükemmeliz, her gün kendimiz değerliyiz, kendi iyiliğimiz için diğer herkesi siktir edelim. Böyle bir şey yok. Böyle bir dünya yok. Yani şimdi birisi bizi terk etti ya da kandırdı diye biz değersiz olmuyoruz, ama birisi bizimle evlendi ya da bizi tercih etti diye biz de daha değerli olmuyoruz yani. Bu bambaşka bir nokta. Demem o ki üzüntülerinizin, sizin kararlarınıza, daha doğrusu duygularınızın, sadece üzüntülerinizin değil. Çünkü çoğu zaman aşktan gözümüz kör olduğunda mutlulukla da çok büyük hatalar yapabiliyoruz. Duygularınızın sizi tamamen kontrol etmesine izin vermeyin. Evet, çok yoğun yaşamayı seviyor olabilirsiniz duygularınızı, ama en azından böyle bir %1'lik tutunacak mantık dalınız olsun. Ne bileyim, belki düşüncesine güvendiğiniz bir dostunuzdan destek istersiniz. Düşüncesini öğrenmek istersiniz. Deneyimli birisine sormak istersiniz. Ben böyle bir karar veriyorum ama sen ne düşünüyorsun? Objektif olabileceğine inandığınız birisinin, ki bu devirde oldukça zor biliyorum. Ya da işte kendi içinize dönüp bir sorgulama yapacaksınız, böyle ben buna karar veriyorum ama bunu hangi duyguyla veriyorum? Mutluluktan mı? Üzüntüden mi? Hırstan mı? Ne yani? Neyi kanıtlamaya çalışıyorum? Bunu sorgulamak bence size iyi gelecek. Yaralarınızı soracak.
Selam Kafelaks, sevgili dinleyiciler. Yeni sezon diyelim. Çok güzel geçer umarım. Ve kavuştuğumuz için çok mutluyum. Hemen anlatmaya başlamak istiyorum. Benim de işte eksim evleneli 3 sene oldu. Kendisiyle neredeyse çocukluğumuzdan gelen toksik bir ilişkimiz vardı. Böyle 7-8 senelik falan. Ben mesela o askerdeyken bekledim falan. Hani o zaman böyle aramız düzelmişti. Askerlik yaradı muhabbetiyle dedim kesin hani bir şeyler olur falan. Gelince de görüştük, askerden gelince de gerçekten de askerliğin yaradığını düşünmüştüm. Meğerse yeni sevgilisi yaramış, yani ben boynuzlanmışım. Kendisi benden ayrılıp çat diye evlendi. Hayatımın şokunu yaşadım. Çok üzüldüm ama sonra işte değmez kısmı çabuk yüklendi. Çünkü kendisi değmiyordu. Gerçekten çok mutluyum ondan. Ayrı bir hayatım olduğu için. Söylemek istediğim kendisine çok fazla şey var ama söylemeyeceğim. Yani eksler iyi ki evleniyorlar ve hayatımızdan çıkıyorlar. Çünkü evlenmesi hayatımdan gerçekten çıkmayacağını düşünüyordum ki hala da çıkmış değil, dediğim gibi karşılaştığımız her yerde bana bakmaya, laf atmaya devam ediyor. Saygılarımla daha fazla şey söylemek isterim kendisine ama neyse. Seni çok öpüyorum Kafalaksım. Kocaman öpücükler herkese.
Herkes de buradan bir öpücük aldı şimdi. Hadi iyisiniz ha. Yani şimdi burada zaten toksik bir ilişkileri varmış. Bunu fark etmiş olması, sonrasında da yaşanan durumlar, karşısındaki kişinin gerçekten hayatını geçirmek istemediği birisi olduğunu fark etmesi kısa sürmüş, güzel bir şey bu. Keşke hepimiz böyle erkenden fark edebilsek, değil mi? Ama işte hem aldatılmanın acısı hem de başkasını tercih edilmiş olması gibi durumlar bazı insanlara çok daha fazla bir yük haline gelebiliyor. Hepimizin acıyı yaşama şekli farklı. Birisi tırnağı kırıldı diye 10 gün boyunca yas tutar. Kimisi için hiç önemli olmaz. Acılarımızı yarıştırmaya çalıştığımızda işte orada sıkıntı yaşıyoruz. Birisi size mesela derdini anlattı. Hemen buna mı üzüldün ya? Demek çok saçma bir şey. Ya üzülmüş ne var yani? Üzüldüm sana ne? Yaprağım yani. Ben buna üzülüyorum. Değil mi? Sonra dışarıda insanlar aç aç. Buna mı üzülüyorsun? Ya ben buna üzülüyorum. Sana ne arkadaşım yani? Saçım istediği şekilde olmadı mesela. İstediği şekilde kesmedi kuaför saçımı. Ben buna üzülürüm belki. Sana ne? Hepimizin acıları atlatma şekli, bunun farkındalığını kazanma şekli, motivasyonu farklı farklı olabiliyor. Bu dinleyicimin mesela söylediği şey çok hoşuma gitti. İyi ki ekslerimiz evleniyor. Yoksa o toksiklikte biri hayatımdan çıkmazdı demiş. Keşke çıkabilseydi yani, hani evlenmese de keşke o toksiklikteki bir insanı hayatından çıkarabilecek durumda olsaydın, ama artık bence bunun farkındasın ve bundan sonra bunu da yapabilirsin. Hayatına benzer toksiklikte bir insan girdiğine ve sen bunu fark ettiğinde o kişiyi sana çok fazla zarar vermeden bence hayatından çıkarabilirsin diye düşünüyorum. Söylenecek çok şey vardır elbette, daha fazla, ama biz bunları ne yapıyoruz? Söylemiyoruz. Kendimize dönüyoruz, kendi hayatımıza dönüyoruz. Bırakalım diğerleri vefasızlıklarıyla, kötülükleriyle kalsınlar dışarıda. Kötülüğe kötülükle karşılık vermek olmaz, onların seviyesine inmek olmaz. Bizden uzakta olsunlar, hayatlarını yaşasınlar. Bize ne, değil mi ama? Ne yapacağız peki yani? Böyle insanlara hiç mi karşılık vermeyeceğiz? Sağımızdan tokat attıysa sol yanağımızı mı döneceğiz? Hayır canım, yok öyle bir şey. O anca yatakta olur. Eğlendim. Yani neyi istediğinizi ve neyi istemediğinizi karşı tarafa belirtmeniz gerekiyor. Bu en son dinleyicimin söylediği şeyde mesela, dışarıda karşılaştıklarında yok laf atıyormuş, yok bakıyormuş, bilmem ne. Eğer bundan rahatsız olacak noktadaysa artık bu, bence bunu söyleyebilmelisin. Ama yok intikam için planlar yapmak ya da ne bileyim işte hakaretler yağdırmak başkalarının yanında, özellikle en yakın arkadaşlarımızın yanında yapalım. Bunda sıkıntı yok. Bunları işte isim cisim vererek düz gidebiliriz soyuna sopuna. Kendimizi rahatlatmak için böyle şeylere ihtiyacımız olabiliyor, ama hani genel olarak bu kötülüğe çok da kaptırmamamız gerekiyor kendimizi. Ben ne zaman birisi hakkında kötü düşünsem, bir duruyorum, diyorum ki ben bu olmak istemiyorum. Ben bu kadar kötü düşünmek istemiyorum. Hoşuma gitmiyor yani. Ama biliyorum bu kolay bir şey değil. İçimden geliyor o nefret duygusu. Ama tabii ki de başına bir şey gelmesini istemem. Böyle kötü hissettiğim bir anda. Trafikte mesela bunu çok fazla yapıyorum. Geçmişe bakıp düşündüğümde şerefsiz dediklerim falan oluyor da. Bir şekilde çözülebilecek olsa o olaylar, gerçekten kötülüklerini istediğim bir durum yok ortada. Şerefsizlik yapana şerefsiz denir yani. Şu an şerefsiz mi bilmiyorum ama geçmişte mesela şerefsizdi. O yüzden şerefsiz diyorum. Şuna evriltiyorum ben o sırada düşüncelerimi. Umarım bu şerefsizliği düzeltebilecek şekle sokar hayatını falan diye böyle kendimi iyiye doğru, iyi düşünmeye doğru yöneltiyorum. Çünkü kötü düşüncelere hiç gerek yok canlarım, ciğerlerim. Yani kafamızda böyle şeyleri düşünmeye hiç gerek yok. İyilikleri düşünelim, iyilikler bizi bulsun. Her zaman iyi düşünmek çok zor, biliyorum, ben de çok zorlanıyorum, ama mutluluğumuzu en çok etkileyen şeylerden bir tanesi bence bu. Başkası hakkında kötü düşündüğümüzde, biz ne kadar iyi bir insan olursak olalım, içten bunu düşündüğümüzde hayatımızı etkiliyor, çünkü modumuzu bile etkiliyor. İyi şeyler düşünelim, iyi şeyler gelsin. Oh, yeni sezona da başlamış olduk. Yayının başındaki o kötü ruh halim falan, hırslılığım, hırçınlığım kalmadı. Rahatladım. Umarım sizler de rahatlamışsınızdır ve yeni sezona bomba gibi başladığımızı düşünüyorum. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Öptüm. Keep bye.